büyük devlet adamı Ulu Hakan Cennet Mekan Sultan II. Abdülhamit Han 1842-1918.
Sultan II. Abdülhamit Han, Osmanlı padişahlarının 34.'sü, İslam halifelerinin 99.'sudur.
Sadece kendi ülkesinde değil, bütün İslam aleminde tabii ve sembol bir lider vasfına ulaşmış müstesna bir şahsiyettir.
O, genç yaşta dini ve fenni ilimleri mükemmel bir şekilde ikmal etmişti. Şazeliye Tarikati Şeyhi Mehmet Zafir Efendi ve Kadiriye Tarikati Şeyhi Ebul Hüda Efendi'den feyz alarak zahirdeki dirayetini manevi bir kemal ile de taçlandırmıştır.
Daha genç yaşta zekası ve siyasi kabiliyetleriyle temayüz etmiş bulunduğundan, amcası Sultan Abdülaziz Han, Mısır ve Avrupa seyahatlerinde onu da yanında götürmüştü.
Çok nazik idi. Herkesin gönlünü almasını bilirdi. Fevkalade bir zeka ve hafızaya sahipti. Bir defa gördüğü veya sesini işittiği kişiyi asla unutmadığına dair kaynaklarda sayısız misaller vardır.
Alman birliğini kurmuş olan Prens Bismarck'ın onun hakkında şöyle dediği rivayet edilir.
Dünyada 100 gram akıl varsa, bunun 90 gramı Abdülhamid Han'dadır. 5 gramı bende, kalan 5 gramı da diğer dünya siyasilerindedir.
Onun en büyük talihsizliği, devleti çok kötü şartlar altında eline almış olmasıdır. Buna rağmen hiç yılmadan, bıkmadan büyük bir iman, müthiş bir zeka, sabır ve büyük bir maharetle devleti 33 sene ciddi bir kayba uğratmadan idare etmiştir.
Sultan Abdülhamit Han, tahta geçtiği zaman, İngiltere uzak denizlere çoktan açılmış ve Hindistan'ı ele geçirmiş bulunuyordu. Rusya ise Türkistan'ı baştan başa istila ederek, onunla bugünkü Afgan bölgesinde karşı karşıya gelmişti. Aralarında hudut anlaşmazlığı sürüp gidiyordu.
Bu bakımdan, Rusya'nın Osmanlı düşmanlığı ve bu maksatla boğazları ele geçirerek sıcak denizlere açılması İngiltere'nin de işine gelmiyordu.
Sultan Abdülhamit tahta yeni geçmiş bulunuyordu. Henüz devlet dizginleri tam manasıyla elinde değildi. Hükümete ihtilalci bir kadro hakimdi.
Sultan onlara zannettikleri gibi İngiltere'nin böyle bir badirede bizim yanımızda yer almayacağını ispat için İngiliz Büyükelçisi Layard'ı da huzuruna çağırarak hükümet erkanıyla bir müzakerede bulundu.
Layard, hükümeti namına bu toplantıda İngiltere'nin Rusya'ya karşı olan siyaseti dolayısıyla şayet bir Türk-Rus harbi çıkarsa bizim muvaffakiyetimizden memnun olacaklarını söylemekle birlikte hiçbir surette bizim yanımızda yer almayacaklarını kat'i bir lisanla ifade etti.
Buna rağmen Mithat Paşa ve Avanesi kolay bir zafer elde edebileceklerini umarak Sultan Abdülhamit Han'ı dinlemeyip Rusya'ya harp ilan ettiler ve olanlar oldu.
Sultan Abdülhamit bu dehşetli hezimet karşısında önce buna sebep olan ihtilalci kadroyu bertaraf ederek devlet dizginlerini eline almış, sonra da Rusya aleyhtarı olan İngiltere'yi hiç olmazsa diplomatik sahada Rusya'ya karşı kullanabilme çarelerini aramıştır.
Bunun için Kıbrıs Adası'nı hukuki şahanesi baki kalmak şartıyla bir üst suretinde kendilerine vererek Ayastefanos Muahedesi'nin iptaliyle onun yerine Berlin Muahedesi'nin gerçekleşmesini sağlamıştır.
Bu muahede ile maruz kalınan kayıpların büyük bir kısmı telafi edilmiştir. Böylece ihtilalci kadronun sebep olduğu 93 harbi felaketi, onun dahiyane siyaseti sayesinde mümkün mertebe hafifletilmiş oldu.
Bu hadiseden gerekli dersi almış olan Sultan Abdülhamid, batıda Çatalca ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarını, doğuda ise Aziziye kalelerini tahkim ederek sulhçu bir siyasete yönelmiş, memleketin dahilde kalkınmasını sağlayacak hamlelere girişmiştir.
Balkan ve Birinci Cihan Harplerinde ehemmiyeti ortaya çıkan bu tahkimat, onun ileri görüşlüğünün bir numunesidir.
Sultan Abdülaziz merhum gibi büyük masrafları ve dış borçlanmayı mucib olan harpçi bir siyaset takibi yerine, gelişen sanayi hareketleri dolayısıyla batıda temayüz etmiş bulunan iki devleti karşı karşıya getirmek ve onların menfaat çatışmalarını tahrik ederek ülkeyi adeta bir sırat köprüsü üzerinde yürütmek onun siyasetinin temel esası olmuştur.
Bu sulhçu siyasetin neticesinde yeni askeri yatırımların masrafından kaçınarak dış borçların 300 milyon altından 30 milyona indirilmesi sağlanmıştır.
Abdülhamid'in Almanları İngiliz siyasi emellerine karşı mahirane bir surette kullanmasının çok çeşitli ve parlak tezahürleri vardır. Medine demiryolu imtiyazının Almanlara verilmesi ve stratejik bir mevki olan Akabe'nin onların yardımıyla İngilizlerden kurtarılması bunun tarihte en tipik bir misalidir.
Abdülhamid Han, 93 harbi felaketinden aldığı dersle çok dengesiz bir yapı arz eden ve devleti parçalamaya sürükleyebilecek cereyanların müşahede edildiği Meclis-i Mebusan'ı, böyle bir felakete mani olabilmek için 1878'de süresiz olarak kapatmıştır.
Abdülhamid Han, bu karışık iç bünyeye rağmen halkın huzuru ve ülkenin selametini sağlayabilmek için bugünkü modern devletlere bile örnek olabilecek derecede mükemmel bir istihbarat teşkilatı kurmuştur.
Bu teşkilatta kendisine karşı bombalı bir suikasti gerçekleştirmiş bulunan Ermeni asıllı Joris'i dahi zekasının büyük bir mahsulü olarak bir istihbarat elemanı gibi kullanması şayanı dikkattir.
Hatta İngilizlerin Madrid büyükelçileri vefat ettiğinde onun açılan çelik kasalarında Sultan Abdülhamid'le muhabere halinde bulunduğuna dair çeşitli vesikaların ortaya çıkması, İngilizleri bu istihbaratın kuvvet ve şumulü hakkında dehşete sevk etmiştir.
Kendisi tahttan indirildikten sonra, azılı muhalifleri tarafından Çırağan Sarayı'nın yakılmış bulunması da onun bu müthiş istihbarat teşkilatı ile alakalıdır.
Zira bu sarayın bodrum katları lebalep Sultan Abdülhamid'e verilmiş jurnallerle doluydu ve hiç şüphesiz ki saray onları yok etmek için yakılmıştı.
Çünkü bu jurnaller İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerini birbirine düşürecek mahiyetteydi. Sathi bir nazarla bakıldığında bile bunların birbirleri aleyhine Sultan Abdülhamid Han'a jurnalcilik ettikleri kolayca anlaşılmaktadır.
Bu jurnal keyfiyeti dolayısıyla de Sultan Abdülhamid kendisine muhalif olanlar tarafından haksız ve çirkin bir surette itham edile gelmiştir.
Güya onun ulu orta verilmiş saçma sapan jurnallere dayanarak birçok insanı sürgüne gönderdiği pek çok yazılıp söylenmiştir.
Ancak bu husustaki gerçeğin layıkıyla kavranabilmesi ve Sultan Abdülhamid Han'ın dirayet, liyakat ve hassasiyetinin anlaşılabilmesi için bir tek misal zikredelim.
Bir gün yüksek seviyede bir memur, Çırağan Sarayı önünden geçerken güya şöyle demiştir.
Ah Sultan Murat Efendimiz! Sen başımızda olsaydın böyle mi olurdu?
Güya Sultan 5. Murad'ın padişahlığını özlemekte ve hali hazırı tenkit etmektedir.
Bu mealde bir jurnal alınmış ve bundan dolayı da o memurun Fizan'a sürgün edilmesi hususunda irade-i seniye sadır olmuştu. Buna itiraz eden Sadrazam Said Paşa hayretini dile getiriyordu.
Efendimiz, bu ne haldir anlayamıyorum. Bu memurun takriben 6 ay önce irtikab ettiği hırsızlık ve rüşvet suçu sabit olduğu halde kendisini affetmiştiniz. Şimdi ise çok hafif ve sıradan bir jurnale istinaden onu sürgüne gönderiyorsunuz.
Hayır paşa. Ben onu bu jurnalden dolayı sürgüne göndermiyorum. Asıl sebep bahsettiğin o hırsızlık ve rüşvet suçudur. Ayrıca bu jurnali de kasten kendim verdirttim. Lakin onu 6 ay evvel böyle bir tertibe başvurmadan cezalandırsaydım, yalnız kendisini değil, çoluk çocuk ve akrabalarını da cezalandırmış olurdum. Onlar da eş ve dostlarına karşı mahcup olurlardı. Şimdi ise bu adamı güya benim sultanlığıma karşı çıkmış bir insan sıfatıyla kahraman telakki edecekler. Böyle olmasını tercih ettim.
Yalnız bu hadise dahi Sultan Abdülhamid Han'ın devri için sürüp gelen haklı haksız tenkitlerin değerlendirmesinde bize büyük bir ışık tutmaktadır.
Sultan Abdülhamid'in kalbi rikkatini kavramaya yarayacak bir hadise de şudur.
Sultan Abdülaziz'in şehit edilmesinden 5 sene geçmesine rağmen halk bu feci ve çirkin hadiseyi unutmamıştı. Katillerin yakalanıp cezalandırılmasını istiyordu.
Bu umumi arzu üzerine Yıldız'da hususi bir mahkeme kuruldu. Bu mahkemede Mithat Paşa, Hüseyin Avni Paşa ve daha bazılarının Abdülaziz Han'ın katili oldukları sabit oldu.
Mahkeme bunlar hakkında idam cezası verdi. Ayrıca Plevne kahramanı, Gazi Osman Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa gibi şahsiyetlerin dahil olduğu 40 kişilik muteber bir heyete de bu karar bir kere daha tetkik ettirildi.
Onlar da ittifakla kararı isabetli gördüklerini beyan ettiler.
Bütün bunlara rağmen Sultan Abdülhamid Han verilen idam cezalarını sürgüne çevirdi. Fazladan olarak da suçunu itiraf etmiş bulunan Mithat Paşa'nın cebine sürgüne giderken 800 altın harçlık koydu.
Tahayyülün de üzerinde olan bu davranış karşısında hadiselerin iç yüzüne vakıf olan bir insanın bu büyük merhametli padişaha karşı dil uzatanları affedip hoş görmesi mümkün müdür?
Sultan Abdülhamid Han'ın dünya çapında ithamına vesile olan sebeplerden biri de devrinde baş gösteren Ermeni meselesidir. Ermeniler ülkemizde yaşayan gayrimüslim halklar arasında bizim örf ve adetlerimizi benimsemek yönünden müstesna bir durumdaydılar. Asırlarca tebai sadıka olarak vasıflandırılmışlardı.
Fakat günün birinde kendilerini kullanarak siyasi emellerine ulaşmak isteyen Rusların propagandalarına aldanarak sadakatten ayrıldılar. İlk önce Rus tahrikiyle başlayan Ermeni kıpırdanışları sonradan bütün Hristiyan Batı devletlerinin alakasını çekti ve onlar da bu ihtilafa dahil oldular.
Napolyon 1800'lü yılların başında bir Osmanlı vilayeti olan Mısır'a saldırdığında ülkenin her tarafından oraya gönüllü müdafiler koşuşmuştu. Bunlardan biri olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa aslında cahil bir köylü çocuğu olduğu halde zekası, açık gözlülüğü ve çalışkanlığı sayesinde yükselmiş ve burasını babadan oğula geçen bir valilik, hidiviyetle ele geçirmişti. Bunları gören Batılılar, onda istiklal hevesleri sezdiler. Osmanlı vatanını bölüp parçalamak için kendisini tahrik, teşvik ve hatta askeri bakımdan takviye ettiler. Ardından da onu yıllardır bağlı olduğu merkezi hükümete karşı isyan ettirdiler.
Bu tahrikler neticesinde Kavalalı Osmanlı'ya saldırdı. Osmanlı Devleti ise 1876 yılında ananevi ordu şeklimiz Yeniçeriliğin inkılapçı bir zihniyetle imha edilmiş olmasından doğan askeri bir boşluktan dolayı Kavalalı'nın isyanını durduramadı. Böylece Kavalalı Mehmed Ali Paşa 1832'de Kütahya'ya kadar geldi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Rusya'dan yardım almak zorunda kaldı ve Ruslar bu yardımın mukabilinde Boğazların idaresinde söz sahibi olabildiler.
Bundan memnun olmayan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın teşvikçileri bu defa takriben 20 yıl sonra Osmanlı yanında yer alarak onunla birlikte Rusya'ya karşı Kırım Harbi'ni gerçekleştirdiler. Bu durum Rusya'da Boğazları ele geçirdiği takdirde devletlerin dengesi bakımından Batılıların buna razı olmayacakları kanaatini uyandırmış ve Ruslar bu yüzden sıcak denizlere inmenin başka bir yolu olup olmadığını araştırmak mecburiyetinde kalmışlardı.
Nasıl Balkanlarda Hristiyan unsurları bize karşı tahrik edip ayaklandırmışlarsa, aynı şekilde ülkemizin doğusundaki Hristiyan olan Ermenilere de önce istiklal hevesiyle bir Ermenistan devleti kurdurup, sonra da onu kendi ülkesine katarak bu devletin iskelesi mevkiindeki İskenderun'dan Akdeniz'e inme siyasetini takibe başladılar. İşte Ermeni kıyamının ortaya çıkmasının asıl sebebi bu Rus düşüncesidir.
Dahi Sultan Abdülhamid Han, Rusların bu maksatla Ermenileri silahlandırma faaliyetini ve bunun varacağı noktayı görmekte gecikmedi. Derhal Ermenileri toplu oldukları bölgelerden sağa sola cebri bir surette göç ettirmek gibi bir tedbire başvurdu.
Fakat bu kadar masumane bir hareket, Yahudi desteğiyle de beslenerek onun aleyhinde beynel milel bir propaganda tezgahlanması şeklinde neticelendi. Nitekim kendisine Viyana'da imal edilerek gönderilmiş olan bir kupa arabasına, imalat esnasında uzun bir zamana ayarlanmış saatli bir bomba yerleştirildi.
Bu bomba, kendisinin Şeyhülislam'la cuma namazı çıkışında mutat harici 3-5 dakika ayaküstü konuşması sebebiyle o daha arabaya binmeden Yıldız Camii Şerife önünde infilak etti. Asker, sivil birçok insan öldü ve yaralandı. Herkesin telaşa kapıldığı o hengamede Sultan Abdülhamid Han sükunetini muhafaza ederek
"Korkmayın! Korkmayın!"
diye bağırdı ve arabanın seyis mahalline oturarak ecnebi sefirlerin alkışları arasında atları kırbaçlayıp sarayına döndü.
Devrinin sözde münevverlerinin gafletine bakınız ki, Belçikalı Ermeni Joris'in tertibi eseri olan bu suikasti alkışlayanlar görülmüştür. Hatta zamanın gözde şairi Tevfik Fikret, bu hadiseyi anlatan bir anlık gecikme anlamındaki bir lahzayı taahhur isimli şiirinde suikastçıyı şanlı avcı diyerek vasıflandırmakta ve suikastin muvaffakiyetsizlikle neticelenmesinden doğan teessürlerini terennüm etmekteydi. Buna rağmen Sultan Abdülhamid'in kendisine karşı en küçük bir mukabelesini tarihler kaydetmemektedir.
Sultan Abdülhamid devrinin gayrilerinden biri de o sıralarda filizlenmeye başlayan Yahudi meselesidir.
Theodor Herzl, İsviçre'nin Basel şehrinde ilk Siyonist Kongresini toplamıştı. Daha önce yazdığı Yahudi Devleti isimli kitabıyla dünya Yahudilerinin Filistin'de yeniden toplanmaları gerektiği yolunda teşebbüse geçti.
Bu gaye için o gün dünyanın en büyük zengini olan Yahudi Rothschild ailesinin desteğini sağladı. Onun namına iki kere Türkiye'ye geldi. Ve Yahudilerin Filistin'e yerleşip orada ikamet eylemeleri mukabilinde Osmanlı Devleti'nin dış borçlarını ödemek teklifini Rothschild namına Sultan Abdülhamid'e arz etti.
Ancak sultanın çelik gibi sert iradesine çarparak redde mahkum olması sebebiyle Yahudiler tarafından bütün dünyada o büyük hükümdar için geniş çaplı bir karalama kampanyası başlatıldı.
Bu kampanya sebebiyledir ki Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han için haksız ve mesnetsiz bir surette Kızıl Sultan lakabı meşhur ve harcanem bir hale getirilmiştir.
Çok yazık ki Yahudilerin icat edip Ermenilere armağan ettikleri bu iftira, böyle ecnebi kimselerden ziyade vatanın o gün bugündür birçok talihsiz Türk asıllı nesilleri arasında da revaç bulmuştur.
Halbuki Abdülhamit Han, 33 senelik saltanatı boyunca hiç kimsenin burnunu kanatmamış, ancak ana ve babasını öldürmüş olan bir cani dışında, normal mahkemelerce verilen idam cezalarını bile tenfiz ettirmemiş, kendisine suikast yapan bir harem ağasını ve hatta Ermeni jorisi dahi affetmiş faziletli bir şahsiyetti.
Yahudiler Filistin'e göç edip yerleşmek gibi ilk nazarda masumane görünen arzularının Sultan Abdülhamit tarafından mutlak bir surette redde mahkum olduğunu gördükten sonra artık o mübarek şahsiyeti bertaraf etmedikçe emellerine ulaşamayacaklarını düşündüler.
Bundan dolayıdır ki önce İstanbul'da ve sonra da Yahudi muhiti Selanik'te boy gösteren İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kurdurarak vatanın bir kısım bedbaht evlatlarını kesif bir propaganda sisinde boğdular.
O derecede ki bu haksız ve mesnetsiz iftiraların tesiri birçok iyi niyetli kimselere kadar uzandı. Maalesef birçok iyi niyetli kimseler dahi o günün getirdiği gaflete düçar oldular.
Tehlikeyi gören Sultan Abdülhamit, Yahudilerin Filistin'de toprak satın almalarını yasakladığı gibi, onların bu emellerine muvazaa yoluyla ulaşmalarını engellemek için de her arazisini satmak isteyenin yerini şahsi parasıyla satın alarak emlak-i şahane haline getirdi.
Filistin Çiftlikat-ı Şahanesi böylece vücuda gelmiştir. Sultan Abdülhamit bunlara ilaveten oradaki Müslüman nüfusu da arttırma yoluna gitmiştir.
O sırada Rus tahrikiyle teşekkül etmiş çeteler Balkanları cadı kazanı haline getirmişti. Bunlarla mücadele eden birliklerin bir takım subayları İttihat Terakki ve onun arkasındaki Yahudilerce ifade edilmişlerdi.
Bunlar isyan ederek Abdülhamit Han'ı ikinci meşrutiyetin ilanına zorladılar.
Abdülhamit Han yeni bir kanunu esası hazırlatıp tatbik etmeyi düşünüyordu. Fakat gayet buhranlı ve ihtilal hazırlıklarının yapıldığı karışık bir ahval içinde buna fırsat bulamamıştı. Mecburen eski kanunu esasıyı yürürlüğe koydu.
Meclis-i Mebusan 17 Aralık 1908'de toplandı. En azılı Osmanlı düşmanları dahi mebus seçilerek meclise girmişti.
Hatta ne hazindir ki, mecliste azınlıkların tesiri Müslüman mebuslardan daha çoktu.
İttihat ve Terakki iktidarı kısa zamanda halkın umumi surette nefretini kazandı. Karşılaştığı tenkitleri şiddetle bastırıyor ve muhaliflerini gazeteci veya fikir adamı demeden suikastlerle yok ediyordu.
Bu durum ortaya çıkan nefreti had safhaya çıkarınca kendi iktidarlarını korumak için sadık adamları sandıkları avcı taburlarını Rumeli'den getirip Taşkışlı'ya yerleştirdiler.
Fakat bunların başlarında bulunan subaylar kısa zamanda Beyoğlu alemleriyle siyaset girdamına sürüklendiler ve askerleriyle alakalarını kestiler.
Serbest kalan avcı taburlarındaki askerler halkla temas kurma imkanı buldular. Böylece İttihat ve Terakki'nin irtikab ettiği melunane zulüm ve hıyanetleri öğrendiler.
Bunun üzerine korumaya memur oldukları bu kadroya karşı ayaklandılar. İstanbul'da birkaç gün terör hakim oldu.
Bazı İttihat ve Terakki milletvekilleri sokak ortasında katledildi.
İşte 31 Mart vakası denilen hadise budur.
Bu ayaklanma sebebiyle iktidarlarını tehlikede görerek korkuya kapılan İttihat ve Terakki, Rumeli'den hareket ordusu denilen 15 bin kişilik bir kuvveti derhal İstanbul üzerine sevk etti.
Sultan Abdülhamit bu çapulcu güruhuna karşı maalesef aşırı merhameti sebebiyle hareketsiz kaldı.
Halbuki sarayının etrafında iyi talim ve terbiye görmüş 30 bin asker vardı.
Lakin koca sultan taç ve tahtı için bu hengamede bile kan dökmeye razı olmadı.
Neticede hareket ordusuna arkalanan İttihat ve Terakki hükümetince hal olunarak tahttan indirildi.
Usulen tanzim edilen fetva ise tamamen haksız ve mesnetsizdi. Kendisine bulunabilen kusursa, Kütüb-ü Mu'tebere-i Diniye'yi cem'ü ihrak, yani muteber dini kitapları toplatıp yaktırmaktı.
Bu bühtanın aslı şöyledir. O zaman Kur'an-ı Kerim'in şahıslarca basım ve yayını yasaktı. Kur'an-ı Kerim'i devlet bastırır ve parasız dağıtırdı. Şahısların Kur'an-ı Kerim tabında gereken ihtimamı gösteremeyecekleri düşüncesiyle konulmuş bulunan bu yasağa rağmen, Kur'an-ı Kerim tab olursa, bunlar müsaade edilip yakılır, külleri de itina ile çiğnenmeyecek bir toprağa gömülürdü.
Diğer taraftan hal fetvası, ait olduğu makamdan sadır olmamıştır. Bu maksatla parlamentoya celbedilen ve kendisine baskı yapılan fetva emini Hacı Nuri Efendi, padişahın halli için kâfi bir şer'i sebep mevcut olmadığını beyandan sonra şöyle dedi.
Hal meş'umdur, uğursuzdur. Sultan Abdülaziz halledildi, arkasından koca Rumeli elden gitti. Rumeli'den milyonlarca muhacir İstanbul'a geldi. Medrese ve camiler lebalep bunlarla doldu. Ben o zaman medrese talebesiydim. Yetim çocukları sırtımda taşımaktan omuzlarım çürümüştü. Madem ki ille de padişahın hallini arzu ediyorsunuz, kendisine arz ediniz. O kendi kendini azletsin.
Bu münakaşaya şahit olan Talat Paşa, ipin ucunun elinden kaçacağını anlayınca bu defa, ulemadan olan milletvekillerine istenilen fetvayı vermeleri için baskı yaptı.
Bu baskı neticesinde Sultan Abdülhamit Han hakkındaki mahut hal fetvası ortaya çıktı.
Hazindir ki, bu keyfiyeti Sultan Abdülhamid'e tebliğ için parlamentoca seçilmiş bulunan 4 kişilik heyete ısrarla Selanik mebusu Yahudi Emanuel Karasu Efendi kendisini de dahil ettirmişti.
O koca sultan bu heyette şu Yahudi çıfıtını da görünce diğerlerine dönüp şöyle demekten kendini alamadı.
Sizler Müslümansınız. Beni halife olarak görüp görmemeyi arzu etmek hakkınızdır. Lakin bu Yahudinin aranızda işi ne?
Onlar da bu söz üzerine başlarını önlerine eğdiler. O zaman sultan, bütün bu olanların mukadderat icabı olduğunu düşünerek, hükmü kazaya teslim oldu. Yasin suresinin 38. ayetini okudu.
Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir.
Halledilmesinin hemen ardından sultan, kasten bir Yahudi muhiti olan Selanik'e gönderilip, orada zengin bir Yahudi aile olan Alaaddin'i biraderlerin köşküne hapsedildi.
Burada sıradan bir adama bile reva görülmeyecek zulüm ve baskılar altında tutuldu. Çoluk çocuk bütün aile efradı günlerce aç bırakıldı.
Şahsi mülkleri millileştirildiği gibi, menkul serveti de tamamen elinden alındı.
Hareket ordusu İstanbul'a geldiğinde padişahın tahttan indirilmesiyle birlikte, Yıldız Sarayı'nı tamamen yağmalayarak zenginleşmiş bulunan subaylar, bir de bu sürgün hadisesinden sonraki yağma ile orduya hediye adı altında adeta büyük bir servete kondular.
Takriben 10 yıl sonra, Sultan Vahidüddin merhumun talimatıyla yapılan tahkikatta ortaya çıkan tablo yüz kızartıcıdır.
Yağmagir ve hırsızların listesi, hareket ordusu kumandanı Mahmut Şevket Paşa'dan başlayarak, en küçük zabite kadar büyük bir yekün teşkil etmiş, fakat o buhranlı zamanda bu hıyanetin hesabını sormak maalesef mümkün olmamıştır.
Koyu bir Abdülhamit aleyhtarı olan şair Tevfik Fikret bile mensubu bulunduğu İttihat ve Terakki'nin yaptığı yağma, zulüm, haksızlık ve benzeri aşırı derecede menfaatperestlikler karşısında kendisinin her türlü menfi hasletlerine rağmen yine de vicdanı rahatsız olmuş olacak ki ne bekledik ne bulduk dercesine şu şiiri yazmak durumunda kalmıştır.
Bu sofracık efendiler ki iltikama muntazır huzurunuzda titriyor şu milletin hayatıdır. Şu milletin ki mustarip, şu milletin ki muhtazır. Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır. Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı iştiha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Efendiler, pek açsınız, bu çehrenizde bellidir. Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir. Şu nadi-i ni'am, bakın, kudumunuzla müftehir. Bu, hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir. Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı iştiha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say. Haseb, nesep, şeref, şataf, oyun, düğün, konak, saray. Bütün sizin efendiler, konak, saray, gelin, alay. Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay. Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı iştiha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Yiyin efendiler, yiyin. Bu hanı iştiha sizin. Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin.
Bu şiir, İttihat ve Terakki kadrosunun milleti ve memleketi nasıl ürpertici bir yağmalamada bulunduğu hususunda yine kendi içlerinden bir kimse tarafından ortaya konulan ibretli bir tablodan ibarettir.
Memleketi böylesine bir yağmayla talan eden İttihat ve Terakki erkanı, Sultan Abdülhamit Han'ın bertaraf edilmesiyle rahatça kuruldukları mevkilerde ülkeyi cahilane bir surette idare etmeye başlamışlardı.
Yumuşak huylu bir padişah olan Sultan Reşat, kendilerinin elinde aciz bir kukladan farksızdı.
Felaketler birbirini kovalamaya başladı. 1911'de İtalyanlar eski bir Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'a Libya'ya saldırdılar. İttihatçıların hain sadrazamı İbrahim Hakkı Paşa burasını adeta işgale amade bir hale getirmişti.
Oradaki askeri Yemen'e sevk etmiş, askeri vali ve kumandanı da bir bahane ile İstanbul'a celbetmişti. Halbuki kendisi Roma Büyükelçiliğinden sadrazamlığa intikal etmiş bulunuyordu.
Bir sadrazam olarak İtalyanların niyetlerini herkesten iyi bilmesi gerekirdi. Ancak bütün bunlar bir tarafa, Trablusgarp çıkarması hakkındaki İtalyan ultimatomu kendisine ulaştığında dahi Osmanlı ordusunda müşavir olarak çalışmakta bulunan İtalyan asıllı Robinan'la bridge oynamaktaydı.
Kendisine arz edilen ultimatomu "şuraya koyun, oyunun bitsin" diyerek saatler sonra açmak gibi bir gaflet ve ihanet göstermişti.
İttihat ve Terakki hükümetinin gaflet ve cehaletleri bununla da bitmedi. Trablusgarp'taki mahalli mukavemet devam ederken Balkan Harbi çıktı.
Henüz Balkan Harbi faciasının yaraları sarılmamışken, sırf Almanların yükünü hafifletmek maksadıyla Osmanlı Devleti'nin hazırlıksız bir surette harbe dahil olması, yıkılışın en korkunç amili olmuştur.
Harbin sonu belli olmaya başladığı hengamede, Sultan Abdülhamid'i devirmekle hata ettiklerini nihayet anlayabilen İttihat ve Terakki reisleri Enver ve Talat Paşalar, artık Beylerbeyi Sarayı'nda ikamet etmekte bulunan tahttan indirilmiş padişahı ziyaret edip fikrini sordular.
O koca sultan bir atlas getirterek onlara İngiliz sömürgelerini göstertti. Nüfuslarını yekun ettirdi. Sonra Almanların sömürgelerini sordu. Tabii Almanların sömürgesi olmadığı ortaya çıktı. Sultan keder dolu bir hüzün içerisinde şunları söyledi.
Şu hesabı da mı yapamadınız? Hiç İngiltere'ye karşı Almanların yanında harbe girilir miydi? Ben Almanları İngiliz emellerini dengelemek için kullandım. Bundan öteye bir şey düşünmedim. Şimdi fikrimi soruyorsunuz. Bu evvelce gerekliydi. Artık çok geç.